o zaman şöyle sordu. Ya Muhammed dedi, senin dinine girecek olursam bana ne var? Efendimiz dedi ki ona, diğer müminlere ne varsa sana da o var. Diğer müminlere ne varsa sana da aynısı var, Allah'ın rızası ve cenneti. Yani dedi Ebu Leheb, bana başka bir şey yok mu? Bana farklı bir şeyler yok mu dedi. Ne olsun ki dedi Resulullah, ne istiyorsun? Zenginsin diye sana ayrı muamele mi olacak? Allah'ın katında senin malının mülkünün ne önemi var? Bir başka rivayette bir duvarın kenarına dayadılar. Üzerine uzaktan taşlar attılar. Taşların altında bıraktılar. Mezara bile gömmediler. Tebbet ya da Ebi Leheb ve teb. Gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Kur'an'ın verdiği haber gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Hakim güçlerin işine gelse de gelmese de, Allah madem ki bana bu ayetleri öğretti, anlatacağım diyenler, cesaret ömrü kısaltmaz deyip anlatmaya başlayanlar, işte onların tevbelerini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim. Ben tevvabım ve rahimim.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين.
Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta Ali İmran suresini bitirmiştik. Son birkaç yıldan beri dünya Müslümanları üzerinde oynanan oyunlardan birisi olan dinler arası diyalog tuzağına Ehl-i Kitab'ın ne olduğunu anlamadan, o tuzağın ne olduğunu anlamak mümkün olmadığı için o sureye geçiş yapmıştık. Ali İmran suresi medeni bir sure idi. Hicretten sonra nazil olmuş olan bir sure idi. Biz ise Mekki sureleri işliyorduk. Medeni surelere daha kavuşmamıştık. Fakat gerek Bakara suresinde Yahudiler daha ziyade, gerek Ali İmran suresinde Hristiyanlar daha ziyade anlatıldığı için, dinler arası diyalog da onlarla yapıldığından, o meselelere Kur'an'ın bakışını anlatabilmek, ortaya koyabilmek için Ali İmran suresine geçmiştik. Şimdi ise Kur'an'ın ilk surelerinden olan ve daha evvel anlatmamış olduğumuz Tebret suresine temas edeceğiz. Halk arasında Tebbet suresi olarak bilinen Mesed suresine, Allah Azze ve Celle Mekki surelerde iman esasları üzerinde durmuş, haşri ispat etmiş, ba'su ba'del mevti, ahireti ispat etmiş, imanın ne olduğunu, doğru imanı ortaya koymuş, Allah'a doğru bir şekilde iman etmenin nasıl olacağını ortaya koymuş, peygamberin vazifesini ortaya koymuş, geçmiş milletlerden inkar edenlerin başlarına gelenleri anlatmış ve medeni surelerde ise daha ziyade dünya ile alakalı hükümler gelmeye başlamış, savaşla alakalı, devletle alakalı, dünya ile alakalı meselelere temas edilmiş. Mekki surelerde demin anlattıklarıma ilaveten Allah Azze ve Celle kafirlerin sonlarından da sık sık bahsetmiş. Gerek kavim olarak Musa Aleyhisselam'ın kavmi, Musa Aleyhisselam'a karşı savaşan Firavun'un kavmi, bunların sonlarının ne olduğu, Nemrud'un sonunu ne olduğu ve diğer bazı peygamberlerin kavimlerinin sonlarının ne olduğu üzerinde durulmuş, ekseriyetle kavim olarak zikredilmişler, isim olarak zikredilmemişlerse de Allah Azze ve Celle bu surede Ebu Leheb'den isim olarak zikreder, bahseder. Ebu Leheb, Allah Resulü'nün amcası, öz amcası olmasına rağmen İslam düşmanlığında en ileri giden kimse. O günkü Araplarda akrabalık önemli olduğu halde akrabalık bağlarını tamamen çiğnemiş olan bir kimse. Amca baba yerinde görüldüğü halde bütün bunlara rağmen, bütün örf adetlere rağmen dine inanmadığı gibi örfleri de terk etmiş, doğru olan örfleri, güzel örfleri de terk etmiş, amcalık vazifesini yapacağına düşmanlık yapmış idi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem her nerede İslam anlatacak olsa arkasından gezer, İnanmayın bu adama derdi, yalan söylüyor derdi, mecnundur derdi, sihirbazdır derdi, insanların onun etrafından dağılmasını sağlamaya çalışırdı, hatta bazen taşlardı kendisini. Ayağını kanattığı vakidir, Allah Resulü'nün atmış olduğu taşlarla Efendimiz'in ayağı kanamıştı. Amcası olduğu halde diğer akrabaları, Efendimiz'e iman etmemiş olanları bile Efendimiz'in yanında yer almışlardı. Haşimoğulları, Efendimiz'in aşireti, Kureyş 10 aşiretinin aşağı yukarı genel ismiydi. Fakat onlar kendi içinde ayrıca aşiret aşirettiler. Efendimiz Haşimoğullarındandı. Haşim'in soyundan geliyordu. Dedesi Abdülmuttalib'in soyu yani. Ve Haşimoğulları büyük bir ekseriyeti iman etmemiş olsa bile peygamberimizi yine de muhafaza ediyorlardı, koruyorlardı onu. Mekkeliler ortak karar almışlardı. Müslümanlarla ilişkileri kesecekler. Müslümanlara yemek vermeyecekler. İçecek vermeyecekler. Müslümanlarla kız alışverişini yasaklayacaklar. Böyle bir takım kararlar aldılar. Ve bu kararları Kabe'nin direğine astılar. Herkesin ortak kararıydı bu ve buna herkes uymak zorundaydı. Öyle yaptılar. Efendimizin kendisini ve ona iman edenleri ve hatta Efendimizin aşiretini, Haşimoğullarını, onların birçoğu iman etmemiş olduğu halde onları da Mekke'nin dışına sürdüler. Bir kısmı Ebu Talip mahallesi denilen mahallede mahsur bırakıldı. Bir kısmı çölde aç susuz bırakıldı. Onların içerisinden bazıları açlıktan öldüler. Aşağı yukarı bu ambargo 3 sene kadar sürmüştü. Kafirlerin daima taktikleri aynıydı. Aynı zulüm her zaman var olmuştur. Müminlere karşı ambargo uyguluyorlardı. Her şeyi kestiler. Onların dinlerine dönünceye kadar her şeyi kestiler. Öyle zannettiler. Ambargo koyarsak Müslümanlar belki vazgeçerler diye düşünüyorlardı. Anlamamışlardı imanın ne olduğunu. İmanın ne olduğunu anlamamış kimseler böyle baskılarla bir yere varabileceklerini zannedebilirler. Aynı şekilde Amerika bugün, İsrail bugün, dünyanın birçok yerinde zulüm yapmaya devam eden Amerika ve İsrail ve ortağı İngiltere, imanı anlamamış olanlar, iman hareketini bu şekilde durduracaklarını zannediyorlar. Her taraftan ambargolar koyuyorlar, her taraftan azgın bir kelp gibi saldırıyorlar. Yapmadıklarını bırakmıyorlar. Uyuyan Müslümanların uyandığını görünce, yeni bir filizin büyümeye başladığını görünce, filiz daha büyümeden, meyve vermeden kesmek istiyorlar. Baskıyla bir yere varacaklarını zannediyorlar. Uyanışımızı hızlandırıyorlar aslında ama bunun farkında değiller. İmanın ne olduğunu anlamamış olanlar, kalbinde hakiki iman yer etmemiş olanlar imanın gücünü de anlamazlar. İmanın gücünü ancak iman ehli olanlar anlarlar. O müminler öyle kimselerdir ki onlara insanlar sizin için toplandılar, size saldıracaklar denildiğinde süper güç sizin için planlar yapıyor, Büyük Orta Doğu projeleri hazırlamış, saldıracak denildiğinde onlar derler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah ne güzel bir vekildir, o bize yeter derler. Onların kalplerinde bir korku peyda olmaz, onların imanı artar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Bazı münafıklar veya bazı korkaklar gelip derler ki, korkun, korkun o kafirlerden, çok kötü planlar yaptılar. Toplandılar aleyhinizde, kararlar aldılar, projeler geliştirdiler, korkun onlardan denildiğinde, itaat edin onlara yani, onların isteklerini yapın, Amerikan uşağı olun yani. Madem Amerika'ya karşı koyamayacaksınız, bari uşaklık yapın derler. Yani onunla beraber olun derler. Madem Büyük Orta Doğu projesini değiştirmeniz ve engellemeniz mümkün değil, o halde onlarla beraber olun, yani alçak olun derler. Amerikan askerine elma armut gönderin derler. Siz de bari bu işten biraz kar edin derler. Madem engelleyemeyeceksiniz, bari siz de biraz bir şeyler kazanın bu arada derler. Alçaklar ve münafıklar böyle konuşurlar. Yetkilileri buna inandırırlar. Madem ki bir şey yapamayacağız, bari onlarla beraber olalım derler. Ama iman edenlere gelince, onlar böyle demezler. Onlar bunu duyduklarında, فَزَادَهُمْ اِيمَانَا. İmanları artar, daha da coşarlar. Nasıl ki Lübnan'ı vuracağını söylediğinde, Lübnan'daki müminler, gelsin dediler İsrail. İmanları arttı. Gelsin, biz şehit olmaya hazırız. Onlar da gebermeye hazırlarsa gelsinler. Onların imanını arttırdı İsrail'in tehditleri. Ve Allah'a tevekkül ettiler ve savaşıyorlar şu anda. Dediler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O bizim dostumuz olduktan sonra, o bizim vekilimiz olduktan sonra düşman bize ne yapabilir ki? Bu onların, bu tehdit onların imanını arttırdı. Daima böyle olmuştur. İmanı anlamayanlar imanı bu şekilde bastıracaklarını zannetmişlerdir. Onların bir tek dünyası var. Bütün dünyaları bu dünyadan ibaret olduğu için, onlar hiç ölmek istemedikleri için Müslümanlar da öyle zannederler. Halbuki Müslüman için iki güzelden birisi her zaman için vardır. Ya gazi olur Rabbi uğrunda, ya şehit olur Rabbi yolunda. Her ikisi de güzeller güzelidir. İkisi de iki tane güzel huri gibidir. Müslüman için şehadet de bir huridir. Gazi olmak da bir huridir. Bunu anlamayan kafir, tehdit etmekle hareketi durduracağını zanneder. Esas itibariyle sadece vurulan ne Lübnan'dır, ne Irak'tır ne Afganistan. Bütün Orta Doğu tehdit edilmektedir. Ayağınızı denk alın denilmektedir. Bu şekilde Rabbani hareketlerin durdurulması planlanıyor. Onların ılımlı İslam'a meyletmesi planlanıyor. Baskı yapılıyor. Savaşlar başlatılıyor. Müslümanlar ılımlı İslam'a razı olsunlar diye çalışılıyor. İslam neyse odur, değişecek değil. Bunu bugüne kadar hiçbir kafir değiştiremedi. Hiçbir sahte hoca da değiştiremedi. Hiçbir münafık da değiştiremedi. Nice oyunlar tezgahlandı. Hiçbirisi bugüne kadar başarılı olamadı ve Allah'ın dini ayakta dimdik durdu. Bugüne kadar nice buna benzer oyunlar tezgahlandı. Ama Allah Azze ve Celle dinini muhafaza edeceğine söz veriyor. Ve bugüne kadar sözünü tuttu. Kıyamete kadar da tutacak. Çünkü Allah sözünden dönecek değildir. Ebu Lehebler daima var oldular. Siz İslam anlatacak olursanız bazen akrabalarınız karşı koyacak. Her zaman kafirler değil, her zaman düşmanlarınız değil, her zaman uzaktakiler değil. Bazen kendi akrabalarınızdan da engellerle karşılaşacaksınız. Bazen şeytan sizinle uğraşacak, o başaramadığı zaman, kendisi başaramadığında, nefsiniz sizi alt edemediğinde, nefsinizi kullanıp da sizi mağlup edemediğinde, o zaman gidecek, akrabalarınızı kullanacak. Akrabalarınız engel olmaya çalışacaklar, Ebu Leheb olacaklar. İslam davetçileri için bir örnek Allah Resulü'nün hayatı. Koskoca peygamberin bile amcası ona engel oluyorsa sen her şeye razı olmalısın denilmek isteniliyor. Madem koskoca peygamber mucizeler gösteriyor, hem onun ahlakı hangimizde var ki? O yüce ahlaka sahip ve inneke leala hulukin azim denilmiş onun hakkında. İbrahim aleyhisselama bile böyle söylememiş Allah. Hazreti Muhammed'e böyle söylüyor, sen yüce ahlaka sahipsin. Böyle söylenilmiş olan, bu kadar övülmüş olan, böyle bir ahlaka sahip olan bir insan olsa bile, en yakını onu tanıyan amcası bile engel olmaya çalışabiliyor demek ki. Ey İslam davetçileri, senin de akrabaların sana engel olmak isteyebilirler. Bu mesaj verilmeye çalışılıyor. Sen Hazreti Muhammed'den büyük değilsin. Senin amcan da Ebu Leheb'den daha Ebu Leheb değil. Sen Hazreti Muhammed'den üstün olmadığın gibi senin amcaların da dayıların da onların içinden münafık olanlar, kafir olanlar da Ebu Leheb'lerden daha kötü değiller. Hazreti Muhammed o makamına rağmen dayandıysa sallallahu aleyhi ve sellem, o yüce makamına rağmen yüksek insanlara, büyük adamlara her laf ağır gelir. En küçük bir söz bile onun çok kalbini incitir. Çünkü o yüksek bir makamdadır. Yüksek makamda olanlar basit insanlar gibi değil. Onların konuşabileceği insan bile azdır. Onlara ters baksanız dahi bir tazir olur. Onlar için bu bir ceza olur. Nasıl ki İslam mahkemelerinde haddin yanında Allah tarafından tayin edilmiş olan cezaların yanında bir de tazir denilen azarlama cezası var. Bunu Allah hakime bırakmıştır. Hakim adamına göre ceza verir bu gibi durumlarda. Yerine göre bu adama dayak atın da diyebilir. Bu adamı hapse atın da diyebilir. Yerine göre kelli felli bir adam ise, şerefli, saygın bir insan ise, toplumun içerisinde mahkemede sen de mi dese bile bu bir tazir sayılır. Yazıklar olsun dese bile bu bir ceza sayılır. O makama göre bu bir cezadır. Belki onu adi bir insana o şekilde bir ceza vermeye kalksa belki o güler geçer, hiç umurunda bile olmaz. Ama saygın bir insana böyle bir ceza ona büyük bir ceza olur. Hazreti Muhammed'e tükürülmesi demek ne demek? Ona yalancı demek ne demek? Onun sihirbaz olduğunu söylemek ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan münezzeh olduğu halde
Normal bir insana bile bu iftira atılsa ne kadar zoruna gider? Mesela size yalancı deseler zorunuza gitmez mi? Mesela size sihirbaz deseler zorunuza gitmez mi? Mesela falcı deseler zorunuza gitmez mi? Allah'ın Resulü yüksek makamına rağmen böyle iftiralarla karşılaştı. Defalarca tükürdüler yüzüne. Allah Azze ve Celle Tevbet suresiyle o mesajı da veriyor. Demek isteniyor ki sizin akrabalarınızdan da böyleler çıkabilir. Dayanacaksınız, sabredeceksiniz. Siz Hazreti Muhammed de değilsiniz. Onun kadar üstün de değilsiniz. Hem siz insanlara mucize de gösteremiyorsunuz. Hem sizin ahlakınız onunki gibi değil. Hem size vahiy de gelmiyor. Ama buna rağmen, o bütün bunlara rağmen böyle iftiralar uğradıysa size de böyle iftiralar olabilir. Sizde ondaki özellikler de olmadığı halde buna hazır olmalısınız. Ebu Leheb akrabalık ilişkilerini tamamen bırakmış idi. Efendimizin akrabaları Efendimizin yanında yer aldılarsa da o onların yanında yer almadı. Efendimizin aşireti şehir dışına kovuldu. Zor durumda kaldılar. Aç susuz kaldılar ama yine de Hazreti Muhammed'i terk etmediler. Akrabaydılar çünkü. Onlar her ne kadar onun dinine inanmış olmasalar da birçoğusu ama yine de onun kötü bir insan olmadığını biliyorlardı. Onun hayatta yalan söylemediğini biliyorlardı. O yüzden onun yanında yer alıyorlardı. İnanmasalar da bekliyorlardı en azından. Ona karşı çıkmıyorlardı. Mekke'nin dışında yaşamaya razı oluyorlardı. Aç susuz kalmaya razı oluyorlardı. Bugün bir Müslüman Allah için hapse atılmış olsa acaba kendi akrabaları onu muhafaza edecekler mi? Bir Müslüman bugün Allah yolunda bir yerden bir yere gitmek zorunda kalsa, hicret etmek zorunda kalsa, acaba diğer kardeşleri veya akrabaları onu koruyacaklar mı? Senin yolun doğrudur diyebilecekler mi? Yoluna inanmıyorsam da yine de sen akrabamsın deyip koruyabilecekler mi? Bütün akrabalar Efendimizin yanına yer alırken Ebu Leheb hariçti. O kafirlerle birlikte Haşimoğullarının aleyhinde faaliyet yapıyor. Onlarla birlikte sıkıntıya katlanmıyordu. Onlarla birlikte aç susuz kalmaya göze almıyordu. Hatta onlardan daha fazla Peygamberimizin üzerine giriyordu. Birçok kimseden gelen rivayetler Efendimiz'i gördüğünü söyler bir genç. Der ki babamla birlikte yolda yürüyordum. Bir baktım güzel yüzlü bir insan. İnsanlara bir şeyler anlatıyordu. Ve bir adam da baktım yüzü kırmızı olan bir adam. Yüzü parlak ve kırmızı olan bir adam. Baktım onun aleyhinde bir şeyler söylüyordu. İnanmayın ona diyordu. Yalan söylüyor diyordu. O mecnundur diyordu. Bir şeyler söylüyor hatta tükürüyordu, taş atıyordu. Babama sordum kimdir bu adam dedim. Oğlum dedi amcası Ebu Leheb'tir. Böyle davranıyordu ona. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasına bir şey demiyor ve yoluna devam ediyordu. Evinin kapısı önüne Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil deve dikenleri bıraktırıyordu. Evinden çıktığı zaman ayağına batsın diye. Allah Resulü nasıl komşusunuz diyordu sadece. Bu nasıl komşuluktur diyordu. Mükemmel bir ahlaka sahipti. Hemen kızmıyordu onlara. Belki onların içerisinden bazıları anlayacaklardı, onu bekliyordu. Nasıl ki Taif'te kendisine her şeyi yapmışlar, taşlamışlardı. Cebrail aleyhisselam dönüşte gelmişti yanına. Ya Resulallah demişti, Rabbim beni gönderdi. Sor dedi, ne istiyor Muhammed, ne istiyor? Eğer isterse Taiflileri azap ederim. Yanımda dağ melekleriyle geldim. Ya Resulallah diyordu Cibril. Eğer sen istiyorsan dağ melekleri dağı onların başına geçirecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki belki onların neslinden la ilahe illallah diyenler çıkar. Rahmet peygamberi belki onların neslinden bir tane la ilahe illallah diyen adam çıkar. İstemiyorum diyordu azaba uğramalarını. Düşünmeleri için fırsat verilmesi istenilmişti.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabahleyin çıkmıştı Mekke'nin ortasında bir tepenin üzerinde, Safa tepesinde. Ya sabaha, ya sabaha diye seslendi. Bu tehlikeli bir olay olduğunda onların adetiydi, imdat demek gibi bir şeydi yani. Dikkat edin demek gibi bir şeydi, uyarıydı bu. Tehlikeli bir durum var demekti bunun manası ve herkes toplanırdı, hemen soru sorarlardı. Allah Resulü çıkmış ve öyle söylemişti, ya sabaha, ya sabaha. Yani sabah baskını olabilir demek gibi bir şey bunun manası. Dikkat edin demekti. Ve toplandılar. Ey filan oğulları, ey filan oğulları. Efendimiz kendi akrabalarını topluyordu. Ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, ey filan oğulları, filan oğulları. Hepsi toplandılar. Ebu Leheb de geldi. Ve Allah Resulü buyurdu ki, ben size şu dağın arkasından bir ordu geliyor, atlılar geliyor desem, saldıracaklar desem, beni tasdik eder misiniz? Evet dediler. Çünkü senin bugüne kadar yalan söylediğin hiç kimse şahit değil. Sen aramızda en güvenilirsin, Muhammed'ül Emin'sin sen. O halde dedi, ben size haber veriyorum ki ya, önünüzde cennet, cehennem var. La ilahe illallah demeyecek olursanız, Allah'a şirk koşmaya devam edecek olursanız cehenneme gireceksiniz. Ben sizi cehennemle uyarıyorum. Madem ki ben doğruyum, madem ki Muhammed'ül Emin dediniz bana, madem ki şu dağın arkasından atlılar geliyor desem, inanırız diyorsunuz, ben size haber veriyorum. Bugüne kadar hiç kendi namıma yalan söyledim mi? Allah namına nasıl yalan söylerim? Bunun üzerine Ebu Leheb dedi ki, sen bizi bunun için mi topladın ya Muhammed? Tebben lek. Yuh olsun sana. Yazıklar olsun sana. Bu, o böyle söyleyince Allah ona cevaben dedi ki, tebbet yede Ebi Leheb ve teb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu. Onun kullandığı kelimeyi kullandı Allah. O tebben lek demişti Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme. Elin kurusun dedi, yuh olsun sana dedi, hüsrana düşesin demek yani, yazıklar olsun sana demek yani, her şeyini kaybedesin demek yani, bedduaydı yani bu kelime. Kur'an onun kullandığı kelimeyi kullandı, esas sana teb olsun dedi, tebbet yede Ebi Leheb, Ebu Leheb'in iki eli kurusun, hatta kurudu. Allah Azze ve Celle geçmiş zaman ifadesiyle söylüyor. Tebbet ifadesi geçmiş zaman ifadesidir. Sanki olay geçmişte olmuş gibi anlatıyor. Halbuki daha olacak olan bir olayı anlatıyor. İleride olacak aslında hadise. Tebbet yede Ebi Leheb değil aslında. İleride olacak, sanki geçmişte olmuş gibi anlatıyor. Ebu Leheb'in iki eli kurudu diyor. Halbuki daha kurumamıştı. Allah Azze ve Celle için zaman söz konusu değildi. Ha geçmiş ha gelecek, Allah zamandan ve mekandan münezzehti. İnsan içindir zaman. Zaman yokken Allah vardı. O yüzden Allah ne zamandan beri vardır gibi bir sual çelişkili bir sualdir. Çünkü Allah zaten zamanı yaratandır. Zaman yokken Allah vardı. Eğer zaman Allah'tan evvel olmuş olsaydı, o takdirde Allah'tan evvel bir şey olmuş olurdu. Halbuki şey bile yokken Allah vardı. Şeyi de Allah yarattı. Görülecek bir şey yokken o görürdü. İşitilecek bir şey yokken işitirdi. Hiçbir şey yokken o vardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle için zaman söz konusu olamaz. O zaman yokken vardı zaten. Onun için o olmamış olan bir olayı olmuş gibi anlatır. İki eli kurusun manasında eli kurudu der. Gerçekten de öyle olacaktır o daha sonra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde onları yemeğe davet etmişti. Allah Azze ve Celle kendisine emretmişti. Ve enzir aşiretekel akrabin. En yakın akrabalarını uyar demişti ona. Allah'ın talimatı üzerine Efendimiz akrabalarını çağırmıştı. O güne kadar davasını gizli gizli anlatıyordu. Bazı rivayetler 3 sene der. 3 sene gizli faaliyet yaptı. Bu 3 sene içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bazı insanlara anlatıyordu. Güvenilir insanlara.
ahlaken mazbut olan, ahlaklı insanları buluyor, onları anlatıyordu Ebu Bekir gibi. İnanmasa bile sırrını saklayacak olan güvenilir kimselere, sır saklamayı bilen erkek adamlara, çocuk olsa bile Hazreti Ali gibi. 12 yaşlarındaydı Ali. Allah Resulü'nün yanına geldiğinde bir gün namaz kılıyordu Efendimiz. Hanım Hatice ile birlikte, bilmiyordu Ali ne olduğunu, selam verdi onlara. Efendimiz selamını almadı çünkü namazdaydı. Namazı bitirdikten sonra selamını aldı ve ona İslam'ı anlattı. Ne yapıyorsunuz dediğinde Ali, ona kendisinin peygamber olduğunu anlatmıştı. Ali, babama sormalıyım demişti. Ebu Talib'e yani, Ebu Talib peygamberimizin koruyuculuğunu yapmıştı. Her ne kadar iman etmemiş olsa da, ama yine de amcası olduğu için peygamberimizi koruyordu. Peygamberimizi çok severdi. Peygamberimiz onun yanında büyümüştü. Onda çok harikalar görmüştü. Daha çocukken bile onda harikalar görmüştü. Onun hayasını, onun çocukluğunu biliyordu. Onun yalan söylemeyeceğini tahmin ediyordu. Ama aşiretinden korktuğu için, ölümden korktu da iman etti derler diye iman edemiyordu. Ama hep onu muhafaza ediyordu. Buna rağmen amcası onun yardımcısı olduğu halde Efendimiz Ali'ye babana söyleme dedi. İman etmeyecek olsan da sen bilirsin ama bari babana söyleme. Çünkü babası Ebu Talib Efendimizin koruyucusu ama fakat aynı zamanda önemli bir insan. Ya Efendimizin koruyuculuğunu yapmaz da tam tersi Ebu Leheb gibi davranacak olursa ne olacaktı? O yüzden Efendimiz Ali'ye diyordu ki babana söyleme. Kavmin önde gelenlerin haberi olmasın istiyordu. Çünkü daima peygamberleri kavmin önde gelenleri reddetmiştir. Öncelikle zenginler ve reisler reddetmişlerdir peygamberleri. Onun için Ebu Talib'in de reddedeceğinden korkuyordu. Ali'ye söylüyordu ama çünkü Ali sır tutmayı bilen bir çocuktu. Efendimizin yanında büyümüştü. Efendimiz Ebu Talib'in yanında büyüdüğü gibi Ebu Talib'in oğlu Ali'yi de kendi yanına almış, onu kendisi büyütüyordu. Vefa borcunu ödüyordu Allah'ın Resulü. Vefalıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İmam Ali radıyallahu anh o zaman büyük adam olduğunu gösterdi. Beni dedi babam mı yaratmış ki babama soracağım. Ve orada iman etti. Efendimiz böyle kimselere anlatıyordu. Ya ahlaklı olacak yahut da sır tutmayı bilecek yahut da hakkı arayan bir insan olacak. Mevcut durumdan rahatsız olan bir insan. Mevcut duruma muhalif olan bir insan. Mesela belki bugünün çağında mevcut düzene muhalif olanlar, mevcut şartlara, mevcut medeniyete muhalif olanlar, hatta belki de bunların bir kısmı komünist de olabilirler. Solcu da olabilirler bunlar. Bunlar sosyalizmi savunanlar da olabilirler. Esas olan bunlar muhaliftirler. Bunlar mevcut durumdan rahatsızdırlar. Bunlar bir şey aramaktadırlar ama bulamamaktadırlar. Onlar bir takım zulümler görmektedirler. Onlar zenginlerin yaptığı zulümleri görmektedirler. Onlar zenginlerin lüks hayatını görmektedirler. Onlar fakirlerin halini görmektedirler. Onlar bu işte bir yanlışlık olduğunu görmektedirler. Ama çare olarak yanlış bir şeyi çare olarak görmektedirler. Belki onlara da anlatmak lazım. Belki onlara öncelik vermek lazım. Çünkü onlar hakikati arıyorlar. Ya mevcudu beğenenler ne olacak? Onlar yanlışı beğeniyorlar. Mevcudu beğenenlere anlatanlar, mevcudu beğenmeyenlere neden anlatmıyorlar? Halbuki mevcudu beğenmeyenler, onların anlaması daha kolaydır. Çünkü onlar zaten rahatsızdırlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasını açıkça anlatmadan evvel işte bu üç kısım insanı anlatıyordu. Ve işte bir gün ayet nazil oldu. Ve enzir aşiretekel akrabin. En yakın akrabalarını uyar ey Resulüm. Efendimiz akrabalarını evine davet etti. Bir yemek yaptı onlara. Az bir yemekti. Geldiler amcaları, akrabaları. Bir sürü adam. Baktılar ki az bir yemek var ortada. Dediler ki bizim gibi adamların her birisi bir koyun yer. Bu nasıl yemek dediler. Yiyenlerinin yemeğini küçük gördüler. Resulullah öyle mi dedi? Peki buyurun yemeye başlayın dedi. Allah Azze ve Celle iman etsinler diye bir mucize göstermek istiyordu. Az bir yemek hepsi yediler ve çok az eksildi yemekten. Yemek hala duruyordu ortada, bir sürü adamdılar halbuki. Anlamaları için. Nasıl Hazreti Musa Firavun'a gönderildiğinde, ey Musa senin peygamberliğinin delili nedir dediğinde, asasını atıvermişti, elinden ejderhaya dönüşmüştü. Elini koynuna sokmuş ve çıkarmıştı, esmerdi kendisi ama eli nur gibi nur olmuştu. Bembeyaz olmuştu elin. Daha işin başında iman etsinler diye Allah mucize veriyordu. Efendimiz de o maksatla az bir yemek yapıyordu. Yiyin bakalım diyordu, bitecek mi? Korkmayın, tıka basa yiyin. Bitmeyecek. Yediler, yediler, yediler. Yemek bitmedi. Hala ortada duruyordu yemek. Ve sonra peki dedi Ebu Leheb, şimdi söyle, ma indek, nedir yanındaki, fikrin nedir, niye topladın bizi? Efendimiz onlara dedi ki, ben peygamberim. Rabbim bana emretti, akrabalarımı uyarmamı emretti bana. Akrabalarımsınız, ben de sizi uyarıyorum. Kıyamet günü sizi kurtaramam. Bugün inandınız, inandınız. Bu şekilde ölecek olursanız size hiçbir faydam olmaz. Başka bir yerde Efendimiz der ki, ey halam Safiye, hepsini çağır ey filan oğulları, ey filan oğulları, akrabalarını çağırır. Sonra der ki, ey filanlar, ey halam Safiye, ey kızım Fatıma, benden malımdan istediğinizi isteyin. Dünya namına ne isterseniz isteyin. Ama kıyamet gününde sizi kurtaramam. Bu dünyada isteyin istediğinizi benden. Neyin varsa feda olsun yolumuza. Fakat kıyamet günü sizi kurtaramam. Gelin iman edin diyordu. Ebu Leheb'e de bunu söyledi. Ebu Leheb işte o zaman tebbet lek demişti. Tebben lek ya Muhammed, yazıklar olsun sana. Sen bizi bunun için mi topladın demişti. İşte o zaman Kur'an ona cevaben tebbet ya da Ebi Leheb demişti. Bir başka rivayette der ki, Ebu Leheb o zaman şöyle sordu. Ya Muhammed dedi, senin dinine girecek olursan bana ne var? Efendimiz dedi ki ona, diğer müminlere ne varsa sana da o var. Diğer müminlere ne varsa sana da aynısı var. Allah'ın rızası ve cenneti. Yani dedi Ebu Leheb, bana başka bir şey yok mu? Bana farklı bir şeyler yok mu dedi. Ne olsun ki dedi Resulullah, ne istiyorsun? Zenginsin diye sana ayrı muamele mi olacak? Allah'ın katında senin malın mülkünün ne önemi var? Haşimoğulları içerisinde saygınlığın olabilir, makamın olabilir. Allah katında bunların ne önemi var ki? Ne istiyorsun sen dedi. Benimle bir başkasını aynı kefeye koyan dine lanet olsun dedi. Allah'ın laneti onun üzerine oldu. Benimle başkasını aynı kefeye koyan, bir dini kabul edemem dedi. Halbuki Allah katında insanlar eşittiler. Allah katında üstün olanlar takva sahipleriydiler. Makam sahipleri değildiler. Hiç değer vermediğin bir çöpçü, başbakanın giremediği makama girer. Hiç değer vermediğin fakir bir insan, yetkililerin ekseriyeti cehennemdedir. Çünkü onların girdiği günahlara kimse girmez. Onlar öyle bir makamdadırlar ki, adaleti sağlamış olsaydılar, onların girdiği cennete kimse giremez. Ama onların içinden böyle olanlar ne kadar da azdırlar. Ebu Leheb'lerin neden iman etmedikleri ortadadır. Ebu Leheb işte bunun için iman etmiyordu. Allah Resulü ona ayrı bir şey vaat etmiyordu. Eğer ona deseydi ki, sen de benim yanımda makam sahibi olacaksın amca, ben padişah olacağım, sen de benim yanımda padişah yardımcısı olacaksın, belki de kabul ederdi lanet olasıca. Ama Allah Azze ve Celle böylelerinin iman etmesine muhtaç değildi. Tebbet yede Ebi Leheb, Ebu Leheb'in iki elleri kurudu ve kurusun. Allah Azze ve Celle beddua ediyor. Kendi kuluna beddua ediyor. Demek Allah bazen beddua eder. Allah'ın beddua ettiği kimseler var demek ki. Demek ki Allah beddua ediyorsa mümin de yerine göre beddua eder. Allah Azze ve Celle kime beddua eder? Küfürde ve fıskta ileri gitmiş olanlara, peygamberle mücadelede ileri gitmiş olanlara beddua eder. Allah'ın ayetlerini saklamış olanlara beddua eder. Allah'ın ayetlerinden tehlikesiz olanları anlatıp da yetkililerin işine gelmeyen ayetleri anlatmayanlara lanet eder. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ Allah'ın ayetlerini saklayanlar var ya, hak onlara geldikten sonra, hidayet apaçık insanlara belirtildikten sonra, bütün insanlara Allah'ın kitabı okunduktan sonra, onları saklayanlar var ya, işte onlara Allah'ın laneti var. اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ O Allah'ın ayetlerini saklayan, anlatmayanlar var ya, Allah'ın laneti onların üzerine ve lanet etme hakkına sahip olanların da laneti onların üzerine. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاَسْلَهُ وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ancak onların içerisinden tövbe edenler, ıslah edenler ve hakkı anlatmaya başlayanlar, anlatmamıştım Allah'ım tövbe ettim diyenler, artık anlatacağım diyenler, bütün ayetleri anlatacağım diyenler, hakim güçlerin işine gelse de gelmese de, Allah madem ki bana bu ayetleri öğretti anlatacağım diyenler, cesaret ömrü kısaltmaz deyip anlatmaya başlayanlar, işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim. Ben tevvabım ve rahimim. Ama öyle olmayanlar, innel lezne keferu ve mâtu ve hum kuffar. Ulaike aleyhim lanetullah vel melâike vel nâs ecma'in. Ama usaklamaya devam edenler var ya, ve öyle geberip gidenler var ya, kafir olarak hakkı hakikati anlatmadan ölenler var ya, işte onlara ulaike aleyhim lanetullah, Allah'ın laneti onlara, vel melaike, meleklerin laneti de onlara, ve nâs ecmain, bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Onlar cehennemlerde bediyen kalacaklar. Allah Azze ve Celle bazı kimselere lanet ediyor. İşte burada Ebu Leheb'e lanet ediyor. Bakara suresinde Allah'ın ayetlerini saklayanlara lanet ediyor. Anlatmayanlar, bildiklerini saklayanlar, orman haftasıyla, temizlik haftasıyla işi geçiştirenler, namazla, niyazla, ahlak dersleriyle işi geçiştirenler, Allah'ın yeryüzündeki hakkını anlatmayanlar, gökleri idare eden bir Allah anlatanlar, yeryüzünü idare etmeyen bir Allah anlatanlar, yani Allah'ı anlatmayanlar, İşte onlara lanet var. Ulaike aleyhim lanetullah. Ebu Leheb'e de lanet var. Allah lanet ettiyse iş bitmiştir. Allah lanet ettiyse artık ona bir daha mühlet tanınmayacaktır. Allah lanet ettiyse artık onun mühleti bitmiştir. Allah lanet ettiyse artık o iman etmeyecektir. Eğer iman edecek olsaydı Allah lanet etmezdi. Eğer iman edecek olursa Allah gaybı bilmiyor demek olur. Demek bizim gibi haşa geleceği göremiyor. Bilmiyor. Halbuki Allah gaybı bilir. Ve Allah lanet ediyorsa o iman etmeyecek demektir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Hazreti Ömer'lere lanet etmedi. Halbuki Ömer de İslam'ın düşmanlığını yapıyordu. Hatırlıyor musunuz? Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye gidiyordu hani. Kılıcını çekmiş, Hazreti Muhammed'i öldüreceğim diyordu. Milletimizi ikiye böldü diyordu. Kardeşi kardeşe düşman etti diyordu. Şimdiki ifadeyle yani bölücülük yaptı diyordu. Ashabının içerisinde kendi iman etmiş olan erkek adamların, ashab-ı kiramın içerisinde, Hamzaların içinde, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Ebu Bekirlerin, Osmanların, Alilerin yanında öldüreceğini söylüyordu Ömer.
Ve gidiyordu ama Allah Azze ve Celle ona iman nasip ediyordu. Neden? Neden Ömer'e lanet etmiyor Kur'an? Neden Halid bin Velid'e lanet etmiyor Kur'an? Ama Halid'in babası Velid'e lanet ediyor. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Allah ona lanet ediyordu. اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرْ Velid, Halid bin Velid'in babası Velid bin Mughire hakkında gelmişti. Allah Azze ve Celle ona lanet ediyordu, lanet olasıca diyordu. Nasıl da düşündü, nasıl da ölçtü biçti, nasıl da canı çıkasıca, kahrolasıca, lanet olasıca, nasıl da ölçtü biçti, yani düşünmedi, hakkıyla düşünmedi, doğruyu bulmak için düşünmedi. Doğruyu bulmaya çalışmadı, kahrolsun, katlolsun, kutile. Ve artık o iman etmeyecek demektir. Allah Azze ve Celle çünkü diyordu ki ona seuslihi sakar. Onu sakara yaslayacağım. Onu sakara sokacağım. Ve me edrake me sakar. Sakarın ne olduğunu sana ne bildirdi ey Resulüm? Sen bilebilir misin sakar nasıl bir cehennemdir? Bilebilir misin? La tukki ve la tezar. Hiçbir şey bırakmaz. İçine atılan hiçbir şeyi komaz. Ve hiç acı vermeyi terk etmez. Levvahatun lil beşer. İnsana karşı susuzdur. İnsanın derisine, beşerine karşı. Beşer deri de olabilir insan manasında. Beşer, insanoğlu beşerdir deriz hani. Beşere karşı susuzdur. İnsana karşı susuzdur sakar denilen cehennem. Nasıl ki adam çölde kalır da susuz kalır ya hani, susu der ya hani, sakar da aynen öyledir işte. Kafirleri ister, Allah'ım der, onları ver bana. Su ister gibi, onları ister. Levvahatun lil beşer, insana karşı ve insanın derisine karşı susuzdur. İnsanı ister. Bir başka ayette der ki, cehennem, o kafirleri gördüğü zaman demek görüyor, demek gözü var. Öfkelenir, gayzlanır. Şiddetinden çatlayacak gibi olur. Demek öfkeleniyor. Demek aklı var. Demek imanı var. Demek benim Rabbime karşı geldin ha diyor. Kafir uzaktan gördüğünde bile öfkeleniyor. Kur'an Velid bin Mughire'den böyle bahseder. Ama oğlu Halid'den öyle bahsetmez. Çünkü Halid daha sonra iman edecektir. Ebu Cehil'den bahseder, Ebu Leheb'den bahseder ama Ömer'den öyle bahsetmez. Çünkü Ömer daha sonra iman edecektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde yarınlarda iman edecek olanların aleyhinde konuşmuyor, onlara beddua etmiyordu. Bu Kur'an'ın kelamullah olduğunun delilidir. Demek Allah geleceği bilmektedir. Demek bu kitap geleceği bilen bir zat tarafından indirilmektedir. Neden hata yapmadı hiç? Neden mesela Hazreti Ömer de peygamberi öldürmeye gidiyordu? Neden böyleler hakkında bedduada bulunmadı? Neden hiç hata yapmadı? Çünkü bunlar daha sonra iman edeceklerdi. Demek daha sonra iman edecek olacaklarını, iman edeceklerini Allah Azze ve Celle bilmektedir. Demek ki bu kitap gaybı bilen bir zat tarafından indirilmektedir. Ve eğer onlardan, beddua edilenlerden birisi iman etmiş olsaydı sonra bu kitabın Allah'tan olmadığı anlaşılacaktı. Demek bu kitap Hazreti Muhammed'in yazdığıdır denilebilecekti. Bak daha sonra iman edecek olan bir insana bedduada bulundu. Ama daha sonra o insan iman etti halbuki denilecek ve kitaba iman kalmayacaktı. Kitaba iman sarsılacaktı. Allah Azze ve Celle gaybı bilendir ve hatasızdır. Bu aynı zamanda kaderin de delilindendir. Demek ki her şey bilinmektedir. Demek her şey yazılıdır. Ebu Leheb demek ki Levh-i Mahfuz'da o şekilde yazılmıştır. Ebu Cehil demek o şekilde yazılmıştır. Demek Ömer iman edecek diye yazılmıştır. Demek her şey bilinmektedir.
Nasıl ki sadıka rüyalar yarınlarda olacak olan olayları gösterir. Sadıka rüyalar kaderin delilindendir. Sadıka rüyada görürsünüz yarın olacak olan bir hadiseyi, hatta 30 sene sonra olacak olan bir olayı, Hazreti Yusuf'un görmesi gibi yıllar sonra olacak olan olayı görmüştü. Ra'aytu ahada ashara kevkebe ve şemse vel kamer ra'aytuhum li sacidin demişti babası Yakub'a. 11 gezegeni, güneşi ve ayı gördüm, bana secde ediyorlardı. Öyle oldu, 11 kardeşi yıllar sonra Mısır'da vezir olduktan, kral olduktan sonra, yıllar sonra, belki 30 sene sonra gelip kendisine secde etmişlerdi. Anası ve babası da birlikte. İşte o zaman demişti, işte babacığım gördüğüm rüyanın tabiri budur. Yıllar sonra ortaya çıkmıştı rüyanın tabiri. Nasıl ki sadıka rüyalar her şeyin bilindiğini gösteriyor ve bazen bize bildiriliyor. İspat edilmek isteniliyor ki her şey bilinmektedir ve her şey lehi mahfuzdan malumdur. Aynı şekilde bu gibi ayetler de kaderin delillerindendir. Demek her şey daha evvelden bilinmektedir. Demek Ebu Leheb'in nasıl öleceği daha evvelden bilinmektedir. Demek yazılmıştır. Bu şekilde söylendikten sonra artık Ebu Leheb'in iman etmesi mümkün değildir. Artık iş bitmiş demektir. Peki neden ona mühlet tanınmıyor artık? Bütün diğer insanlar ölünceye kadar onlara mühlet tanınırken Ebu Leheb'in mühleti bitmiştir artık. Ebu Leheb'in mühleti bitti. Bu sure geldikten sonra artık Ebu Leheb'e mühlet verilmeyecektir. Neden mühlet verilmez oldu Ebu Leheb'e? Çünkü Allah Azze ve Celle herkesin sonunun ne olacağını bildiğinden dolayı mühlet vermiş olsaydı bile bir şey değişmeyecekti zaten. Koca bir ambar buğdayın misali bir avuçtur demiş atalar. Bir şehir büyüklüğündeki bir ambarın misali bir avuçtur. Bir avuç götürürsünüz örnek olarak, işte benim malım budur dersiniz. Bütün ambarı götürmenize gerek yok. Aynı şekilde bir insanın hayatı, ona 100 milyar sene hayat verseydiniz de değişmeyecekti. O kısa hayat onun hayatının bir misalidir, bir numunedir. Ebu Leheb'lere 100 milyar yıl daha mühlet tanısaydı bir şey değişmeyecekti. Allah Azze ve Celle ona daha evvel mühlet vermişti. Peygamberin amcasıydı. Allah Azze ve Celle peygamberin amcası olduğu için ona çok kızıyordu. Bir sürü kafir vardı o gün Ebu Leheb gibi İslam düşmanlığı yapan. Mesela Ebu Cehil ismiyle zikredilmiyor. Ama Ebu Leheb ismiyle zikrediliyor. Ateşin babası demek Ebu Leheb. Yüzü çok kırmızıydı. Ateş gibiydi, parlaktı. O yüzden kendisine zamanında Ebu Leheb künyesi vermişler. Öyle lakap takmışlar. Ve öyle de oldu zaten. Daha sonra ateşin, gerçekten hakiki ateşin, cehennemin babası olacaktı. Daha gençliğinden itibaren ona bu ismin verilmesini Allah takdir etmişti. Onu böyle künyelemişlerdi. Her ne kadar ona bu ismi verenler yüzünün parlaklığını ve kırmızılığını kastetmişlerse de gerçekten ileride gerçekten de ateşin babası olmuştu. Ve Kur'an-ı Kerim onun isminden ziyade asıl ismi Abdülüzzâ idi. Babası Abdülmuttalib ona Abdülüzzâ demişti. Efendimizin babasına da Abdullah idi ama Abdülmuttalib Allah'a da inanıyordu. Bütün müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Allah'a secde ediyorlar, Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Allah'a ibadet ediyorlardı ama aynı zamanda başka putlara da tapıyorlardı. Onları Allah'la kendi aralarında aracı yapıyorlardı. Onlardan da yardım istiyorlardı. O yüzden çocuğunun adını da Abdülüzzâ koymuştu. Uzza'nın kuluydu yani. Uzza bir putun ismiydi. Böyle isim vermişti ona. Allah Azze ve Celle burada Abdülüzzâ demiyor. Ona ismiyle hitap etmiyor, künyesiyle hitap ediyor. Tebbet yede Ebi Leheb diyor. Tebbet yede Abdülüzzâ demiyor. Halbuki ismi Abdülüzzâ idi. Allah Azze ve Celle Abdülüzzâ kelimesini Kur'an'a sokmak istemedi. Uzza'nın kulu şeklinde böyle bir ismi Kur'an'a sokmak istemedi. O isimden Allah uzaklaşmak istedi. O ismi kullanmadı. Hem aynı zamanda Abdülhuzza olarak değil, daha çok Ebu Leheb olarak tanınıyordu. O yüzden Kur'an o ismi kullandı. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi gerçekten de o Leheb'in, ateşin babası olmuştu sonradan. Efendimiz'e düşmanlık yapmak da çok ileri gitti. Çok ileri gidince Kur'an onun hakkında bu ifadeleri kullandı. O zamana kadar insanlar Ebu Leheb'in İslam düşmanlığını kasıtlı olarak görmüyorlardı belki. Onlar belki Ebu Leheb amcası olduğu halde böyle söylüyorsa, onu sevmiyorsa bir bildiği vardır diye düşünüyorlardı bazıları. Fakat Allah Azze ve Celle bu ayeti indirince, bu sureyi indirince o zaman herkes anladı ki Ebu Leheb artık bundan böyle daha da şiddetlenecek, daha da kızacak ve o artık ondan sonra Ebu Leheb'in İslam aleyhinde yapmış olduğu konuşmalar o kızgınlığından olduğu anlaşılacak. Kur'an ondan isim vererek bahsettiği için Ebu Leheb böyle İslam düşmanlığı yapıyor denilecek. Ve bu şekilde artık Ebu Leheb'in İslam düşmanlığı insanları etkilemeyecek. Zaten Ebu Leheb bundan dolayı böyle konuşuyor diyecekler. Ama o güne kadar amcasıdır diyorlar ve onlar onun konuşmalarından etkileniyorlardı. Allah'ın siyaseti, ilahi siyaset. Bir adam etkisiz hale getirmek için Allah'ın güttüğü siyaset. Onun konuşmalarına insanlar etkileniyorlar çünkü amcasıydı. Allah onu etkisiz hale getirmek için onun hakkında sure geldiğinden dolayı böyle konuşuyor desinler diye Allah onun hakkında sure indiriyordu. Ve bu şekilde bu ilahi siyaset sayesinde artık Ebu Leheb'in konuşmaları etkisiz hale geliyordu. Yalnızca kupkuru bir inanç değildi onlarınki. Onlar Allah'ın istediğini istiyoruz diyorlardı. Sizin yetkiniz yok diyorlardı. Bırakın kainatı mükemmel idare eden Allah insanı da idare eder. Bırakın Allah'ın dediği olsun diyorlardı. Buruç suresini anlatıyordu ya hani. Müminleri ateşten hendeklere doldurmuşlardı. Sonra onları ateşten hendeklere doldurmuş, onları canlı canlı yakmışlardı. Neydi bu intikamın sebebi? Aziz ve Hamid olan Allah'a imandan başka bir şey değildi diyor Kur'an. Kafirde ana babaya hürmet de olmuyor demek ki. Bugünkü Batı medeniyeti gibi. Akrabalığı öldürmüş Batı medeniyeti gibi. Anasını babasını sokağa atan Batı medeniyeti gibi. Reddediyoruz Batı'nın medeniyetini. Biz kendi medeniyetimizi istiyoruz. Ebu Lehebler ne yaparlarsa yapsınlar. Siz görevinizi yaparsanız onların kökü kuruyacak. Onların düzenleri yıkılacak. Onların kanunlarının çürüklüğü ortaya çıkacak. Sonunda Allah Azze ve Celle galip gelecek. Allah'ın siyaseti, ilahi siyaset. Bir adam etkisiz hale getirmek için Allah'ın güttüğü siyaset. Onun konuşmalarına insanlar etkileniyorlar çünkü amcasıydı. Allah onu etkisiz hale getirmek için onun hakkında sure geldiğinden dolayı böyle konuşuyor desinler diye Allah onun hakkında sure indiriyordu. Ve bu şekilde bu ilahi siyaset sayesinde artık Ebu Leheb'in konuşmaları etkisiz hale geliyordu. Allah Azze ve Celle bir insana beddua ederse artık onun için kurtuluş yoktur. Ama eğer beddua etmemişse ölünceye kadar onun için ihtimal var demek. Onun için Allah Azze ve Celle henüz iman etmemiş olan kimseleri karşısına almıyordu. Ömerleri, Halitleri karşısına almıyordu. İman etmemiş ama ileride iman edecek oldukları için bir kısmı da iman etmeyecek olsa bile yine de İslam düşmanlığı yapmıyorsa, İslam düşmanlığı yapmayanlar Allah Azze ve Celle İslam'ın karşısına geçmesinler diye onlara bu şekilde beddua etmiyordu alenen. Çünkü İslam'ın stratejisine göre yanınıza alamadığınızı, arkanıza alamadığınızı önümüze de almayacaksınız. Bugün yanınızda yer almayanlar belki yarın yanınızda yer alacaklar, bunu unutmayacaksınız. Arkanızda olmayanlar olsun, varsın arkanızda olmasınlar, belki yarın olacaklar. Nice insanlar var ki yıllardır tanışır fakat doğru düzgün gelip gitmez, hiçbir zaman destek vermemiştir. Ama yıllar geçer aradan, bir gün aklı başına gelmeye başlar ve desteklemeye başlar. Yalnız bıraktım der, hata ettim der, davası haklıydı der, dedikleri doğru çıktı der. Ben tembel bir kenarda bekledim der. Neden böyle yaptım der. Artık hatasını anlamaya başlar ve desteklemeye başlar. Bugün yanınızda yer almayanları karşınıza da almayacaksınız. Allah'ın stratejisi. Belki yarın yanınızda yer alacaklar. Yer almasalar bile hiç olmasa düşmanlık yapmasınlar. Allah Azze ve Celle'nin stratejisi. Allah'ın siyaseti. Ebu Leheb bu şekilde İslam düşmanlığında o kadar ileri gitti ki işte o zaman Kur'an ona temas etti. Ve o zaman herkes Ebu Leheb'in sonunu da gördü. Ebu Leheb'in iki oğlu Peygamberimizin iki kızıyla evlenmişti daha evvel. Nubuvvetten evvel. Peygamberimiz peygamber olmadan evvel yani. Utbe ve Uteybe adında iki oğlu vardı. İkisi Efendimiz'in iki kızıyla evliydiler. Ve Ebu Leheb o kadar ileri gitmişti ki İslam düşmanlığında. Hem Efendimiz'in peşini bırakmıyor, nereye gitse onun peşinden gidiyor, aleyhinde konuşuyordu. Hem de oğullarına dedi ki, eğer bu kızları boşamazsanız, karılarınızı boşamazsanız, Muhammed'in kızlarını boşamayacak olursan hakkım size haram olsun. Yüzünüze bakmam artık dedi. Onlar babaların isteklerini yaptılar ve karılarını boşadılar. Böylece Ebu Leheb peygamberimizin başını biraz daha belaya sokacağını zannediyordu. O kızlar da çocukları da peygamberin başına bela olsunlar istiyordu. Bir de onların kahrını çeksin. Böyle bir siyaset gidiyordu Ebu Leheb. Fakat Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Uteybe o kadar ileri gitti ki daha sonra bir seferinde peygamberimize tükürdü. Peygamberimizin aleyhinde çok konuştu, çok ileri gitti. Efendimiz işte o zaman ona beddua etmişti. Allah'ım dedi, buna köpeklerinden bir köpeği musallat et. Bu bedduayı duyduğu zaman Ebu Leheb titredi. Eyvah dedi içinden. Eyvah, Muhammed'in bedduası tutar dedi. Ödü kopuyordu. Allah'ım köpeklerinden bir köpeği, bir vahşi hayvanı yani Uteybe'ye musallat et. Çünkü peygamber çok terbiyesizlik yapmıştı Uteybe. Yalnız inkar etmemişti. Çok vardı inkar eden, kabul etmeyen ama Uteybe gibi terbiyesizlik yapan azdı. Hem Efendimizin damadıydı, onun çocuğu sayılırdı. Buna rağmen yaptığı için peygamberimizin çok zoruna gitmişti. Ona beddua etmişti. Allah nasıl ki Ebu Leheb'e beddua ettiyse, peygamber de onun oğluna beddua etti. Allah'ım onu ona köpeklerinden bir köpeği musallat et. Şam tarafına doğru gidiyorlardı Ebu Leheb ve oğlu Uteybe. Bir kervanda gidiyorlardı. Bir yerde konakladılar. O bölgenin insanları onları ikaz ettiler. Burada geceleyin vahşi hayvanlar var dediler, dikkat edin dediler. Onlar da etraflarına ateşler yaktılar vahşi hayvanlar gelmesin diye. Ve dedi ki Ebu Leheb, Muhammed benim oğluma beddua etmişti, ödü kopuyordu bedduadan. Çünkü biliyordu Hazreti Muhammed emin insanıydı. Anlıyordu onun peygamberliğini. En azından peygamberliğini kabul etmese bile dürüstlüğünü biliyordu. Onun Allah katında değerli birisi olabileceğini tahmin ediyordu. Diyordu ki Muhammed benim oğluma beddua etti. Oğlumu koruyalım diyordu, bu gece bir şey olmasın. Peki dediler, oğlunu develerin içerisinde bir yere koydular. Dört tarafını develerle çevirdiler. Başka şeylerle çevirdiler. Ve oğluna yüksek bir yer yaptılar. Vahşi bir hayvan gelecek olsa bile diğerlerine yapsın ne yapacaksa, ona yapmasın diye yüksek bir yer yaptılar. Allah'ın aslanlarından bir aslan geldi. Ateşlerin içerisinden, develerin içinden, insanların içinden onu aradı ve buldu ve kafasını kopardı. Resulullah'ın dediği gerçekleşmişti. Allah'ım köpeklerinden bir köpeği musallat et. Ve musallat etmişti Allah. Peygamberinin bedduasını kabul etmişti Allah. Ciğeriniz yanarsa beddua ettiğiniz zaman kabul olur. Eğer kabul olmasını istemiyorsanız o anda beddua etmeyin. Kabul olur çünkü. Ciğeriniz yandığı anda beddua edecek olursanız kabul edilir. Allah Resulü'nün ciğerini yakmıştı o teybe. Çok üzmüştü peygamberi. Çok terbiyesizlik yapmıştı ona. Ve Efendimiz ona beddua ediyordu bu şekilde. Babası Ebu Leheb'e gelince Kur'an'ın dediği gerçekleşti. Tebbet yede Ebi Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu. Bu sure geldikten sonra yaklaşık 8-9 sene kadar sonra Bedir Savaşı gerçekleşti. Bedir Savaşı'na katılamamıştı Ebu Leheb, hastaydı. Abese denilen bir hastalık, çiçek hastalığına benzer bir hastalığa yakalanmıştı. Çok pis kokuyordu vücudu, her tarafından çıbanlar çıktı. Rezil oldu. Hasta olduğu için savaşa katılamadı, Bedir'e katılacaktı, Hazreti Muhammed'e karşı savaşacaktı. Kendi gidemediği için Ebu Cehil'in kardeşi As bin Hişam'ı gönderdi yerine. Bedel olarak As bin Hişam'dan 4000 dirhem alacağı vardı faizden dolayı. Neden iman etmiyormuş anlıyor musunuz? Faizcilik yapıyordu. İnsanların kanını emiyordu. Kendi gibi müşrik olan Ebu Cehil'in ve kardeşin kanını emiyordu. 4000 dirheme karşılık onu gönderdi yerine. Mekke'nin soyluları, büyükleri kendileri gitmek istemediklerinde birini göndermek zorundaydılar. Onu gönderdi yerine. Ve sonra haber geldi. Mekke'nin eşrafı katledildiler, gebertildiler Bedir'de. Bedir kuyularına dolduruldular. 313 tane Bedir aslanı, 1000 kişilik müşrik ordusunu darmadağın etti Allah'ın izniyle. Allah 1000 melekle yardım göndermişti. Onları perişan ettiler. Melekler Bedir'de müminlerle beraber kılıç tuttular, savaştılar. Mağlubiyet haber Mekke'ye ulaştı. O kadar kötü oldu ki Ebu Leheb perişan oldu. Elleri kurudu, perişan oldu. Ve dayanamadı, bir hafta sonra geberip gitti. Hem de öyle bir oldu ki o kadar pis kokuyordu ki, o kadar çirkin bir hastalığa yakalanmıştı ki Allah'ın dediği gerçekleşti. O şekilde öldü ve çocukları bile kendisini gömemediler. Çocukları terk ettiler. 3 gün öyle kaldı, yanına yaklaşamadılar. Çok pis kokuyordu, yaklaşamıyorlardı. Kafirde ana babaya hürmet de olmuyor demek ki. Bugünkü Batı medeniyeti gibi. Akrabalığı öldürmüş Batı medeniyeti gibi. Anasının babasını sokağa atan Batı medeniyeti gibi. Reddediyoruz Batı'nın medeniyetini. Biz kendi medeniyetimizi istiyoruz.
Ebu Leheb'lerin medeniyeti, Ebu Leheb'lerin evlatlarının medeniyeti, Ebu Leheb'in evlatları onu gömemediler. Gömemediler. Birkaç tane Südaniyen zenci kiraladılar. Zencilere para verdiler. Zenciler bir vayette çukur açtılar bir yere. Sonra ah buyurun köpek ölüsünü iter gibi değnekle ite ite götürdüler. Kuyuya attılar, bir köpek ölüsü gibi attılar. Bir başka rivayette bir duvarın kenarına dayadılar. Üzerine uzaktan taşlar attılar. Taşların altında bıraktılar. Mezara bile gömmediler. Tebbet ya da ebi leheb ve teb. Gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Kur'an'ın verdiği haber gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Allah Azze ve Celle ne demişse aynen gerçekleşti. Nasıl ki Üstad Bediüzzaman ölüm döşeğindeyken bir şey söylemişti hani. Sürgüne göndermişlerdi. Hayatının birçoğu sürgünde geçmişti. 1950'de Adnan Menderes hükümeti kurulduktan sonra da bu zulüm devam etmişti. Ve ömrünün sonunda ölmeye yakın birkaç gün kala sürgün olduğu yerden izinsiz, Ankara'nın izni olmaksızın hareket etmişti. Urfa'ya doğru gelmişti. Urfa'da çok ağır hastalandı. Zaten 90 yaşına yaklaşmıştı. Ağır hastalığa kapılmıştı. Ölmek üzereydi ve Urfa'da oteldeydi. Ankara haber almıştı. Urfa'ya haber ettiler. Telgraf çektiler Ankara'dan. O adamı derhal Ankara'ya gönderin dediler. İzinsiz sürgün edildiği yerden ayrılmış. O adamı derhal gönderin dediler. Urfa'nın valisi mi, emniyet müdürü mü, her neyse. Belki biraz merhametli olan birkaç tane yetkili Ankara'ya telgraf çekip ambulansımız yoktur, adam da çok hastadır dediler. Gönderecek araç bulamıyoruz dediler. Sene 1960. Ankara'dan cevap geldi. Çöp arabasıyla bile olsa göndereceksiniz. Neydi bu düşmanlığın sebebi? Ne yapmıştı onlara Üstad Bediüzzaman? İman hizmetten başka ne yapmıştı? Kimi öldürmüştü? Teröristlik mi yapmıştı? Orman mı yakmıştı? Ne yapmıştı milletinin hayrına çalışmaktan başka ne yapmıştı? Neydi bu nefretin sebebi? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Buruç suresindeki o nefretin sebebi neydi ki? Buruç suresinde anlatıyordu ya hani, müminleri ateşten hendeklere doldurmuşlardı. Sonra onları ateşten hendeklere doldurmuş, onları canlı canlı yakmışlardı. Neydi bu intikamın sebebi? Aziz ve hamid olan Allah'a imandan başka bir şey değildi diyor Kur'an. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ Başka bir şey için intikam almış değiller. Tek bir sebep var. اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Aziz ve hamid olan Allah'a imandan başka bir günahları yoktu. Allah'ın dediği olacak diyorlardı. Yalnızca Allah'a kabul etmiyorlardı onlar. Yalnızca kupkuru bir inanç değildi onlarınki. Onlar Allah'ın istediğini istiyoruz diyorlardı. Sizin yetkiniz yok diyorlardı. Bırakın kainatı mükemmel idare eden Allah insanı da idare eder. Bırakın Allah'ın dediği olsun diyorlardı. İntikam alınmalarının sebebi buydu. Bediüzzaman'dan da intikamın sebebi bu. Teröristlik yapmamıştı, kimseye kötülük yapmamıştı. Böyle dediler, çöp arabasıyla bile olsa göndereceksiniz. Bunu söylediler ölüm döşeğinde yatan adama. Ölüm döşeği demek ne demek biliyor musunuz? Artık Allah'ın gaybtan bazı sahneleri gösterdiği döşek demek. Artık gelecekten bir takım haberlerin verildiği an demek. Artık nefsin bittiği, mana alemine geçildiği an demek. Artık madde aleminden sıyrılınan, mana alemine geçilen an demek. Rüya alemi gibi ondan da daha öte bir şey. Nasıl ki rüyada, yarınlarda olacak olan olayları görürsünüz de,
Ama uyanıkken göremezsiniz. Çünkü madde alemindesiniz, sıyrılamıyorsunuz. Ama uykuda mana alemine geçiyorsunuz da ondan görüyorsunuz. Madde aleminden sıyrılmanın neticesi olarak gelecekten bir takım haberler gösteriliyor. Demek nefis zayıflıyor rüya anında. Demek nefisten uzaklaşılıyor. Demek nefsinizi zayıflatacak olsanız uyanırken de Allah size bir takım şeyler gösterecek. İşte ölüm döşeği o anlardan bir andır. Görüyordu, Allah gösteriyordu ona. Dediler ki senin için böyle söyledi. İçişleri Bakanı Namık Gedik. Demokrat Parti'nin İçişleri Bakanı. Böyle söyledi dediler. Dedi ki kendi kaderini kendisi tayin etti. Bu onun başına gelecek diyordu yani ölüm döşeğindeki adam. Öyle oldu. Hemen kendinden sonra ihtilal gerçekleşti. 27 Mayıs 60 ihtilali. Ve onu da götürdüler. Bakan olarak bütün hükümet üyeleri götürüldüğü gibi. Birkaç tanesi idam edildi. O bakana gelince polis okulundan aşağı attılar. 5. kattan aşağı attılar. Ve sonra çöp arabasıyla götürüldü leşi. Dediği kendi başına geldi. Ne yapmıştı sana? Çöp arabasıyla bile olsa gönderin diyecek. Ne yapmıştı sana? 90 yaşına gelmiş yaklaşmış bir adam. Milletine hizmetten başka ne yapmıştı? Neydi bu nefretin sebebi? Başına gelecek. İşte aynen öyle. Ebu Leheb'in de başına geldi. Tebbet yede Ebi Leheb ve teb. Allah'ın dediği gerçekleşti. Allah Azze ve Celle kayıptan ne haber veriyorsa hepsi çıkmıştır. Allah haybı bilendir. Ve Ebu Lehebler hiçbir zaman sonları iyi gelmemiştir. Allah Azze ve Celle Ebu Leheb'in karısının da o şekilde olacağını söylüyor. Ebu Leheb'in karısı da o da ona odun taşıyacak. Ve mra'atuhu hammaletel hatab. O da cehennemde ona odun taşıyacak. Bir manaya göre Ebu Leheb sırtında taşıyacak. Onun hamallığını yapacak. Ebu Leheb bu dünyada yardım ediyordu ya hani küfürde, şirkte, zulümde. Orada onun da o şekilde yardımcısı olacak. Cehenneme onu odun taşıyacak daha güzel yansın diye. Karısı da onunla beraber cehennemde olacak yani. Çünkü o da peygambere düşmanlık yapmakta ileri gidiyordu. Hammaletel hatab odun taşıyıcısı olacak. Fî cîdihe hablum min mesed. Onun cildinde, boynunda, gerdanında liften yapılmış olan halatlar olacak. O güzel gerdanında, o zengin kadının gerdanında, altından, zebercetten, yakuttan, kolyelerin olduğu o gerdanda, şimdi onlar olmayacak, onun cildinde habil olacak, halatlar olacak, ipler olacak. Kendir derler ya hani, liften yapılan kendirler olacak onun boynunda. Mesetten yapılan kendirler olacak onun boynunda. Bu öyle bir acı verici bir şeydir ki, zengin bir kadına, süslenmeye alışmış bir kadına ne kadar da ağırdır. Fî cîdihe hablum min mesed. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde olacağını haber veriyordu ve öyle de oldu ve öyle de olacak. Hem yalnız bu dünyada değil, ahirette de verdiği haber aynen çıkacak. Allah Azze ve Celle İzece suresinden sonra bu surenin konulmasını takdir etti. Surelerin yerlerinin tayini tevfiki olarak gerçekleşmiş, tevkifi olarak gerçekleşmiş, yani içtihat ile değil, Allah Azze ve Celle'nin peygamberine bildirmesiyle, peygamberinin de o şekilde okumasıyla, sahabenin de ondan duymasıyla, o şekilde Kur'an böyle tanzim edildi. Peygamberimiz zamanında Kur'an bu şekilde iki kapağın arasında toplanmamıştı. Herkesin evinde bazı sureler vardı. Efendimiz'den sonra Ebu Bekir Sıddık zamanında Kur'an bir araya toplanmıştı. İşte o toplanma sırasında hangi sure evvela, hangi sure sonra konulacak, sıralaması nasıl yapılacak 114 surenin? Bu hususta bazı alimler sahabe-i kiramın içtihadıyla, onların görüşüyle bu şekilde yerleri belirlenmiştir dese de, ekseriyetin görüşüne göre bu içtihatla belirlenmiş değil. Belki bazı surelerin yeri, belki birkaç tanesinin yeri içtihatla belirlenmiş olabilir. Ama ekseriyetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an okuduğu zaman hangi sıraya göre okuyorduysa, namazda hangi sıraya göre okuyorduysa ona göre yerleştirildi. İzaziyah suresinden sonra, İzaziyah suresi peygamberimizin suresi, ona fetih gibi veriliyor. Ona Allah'ın yardımının geleceği, fethin verileceği haber veriliyor. Sana fetih geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde Allah'a tesbih edeceksin. Ve o sureyle, o sureden sonra Tebbet suresi konulmuş. Denilmek isteniliyordu ki, Allah Azze ve Celle verecek, ey Resulüm ve ey müminler, zafer verilecek, zafer verilecek. Ve Ebu Leheb'lerin kökü kuruyacak. Ebu Leheb'lerin dediği olmayacak. Hazreti Muhammed ölse de Ebu Leheb'lerin dediği olmayacak. Sonuçta Allah'ın dediği gerçekleşecek. Fetih müjdesi verildikten sonra, fetih müjdesini veren surenin arkasından Ebu Leheb'in sonunu anlatan sure geliyor. Nasıl ki fetih bir müjde ise, Ebu Leheb'lerin sonunun geleceği de bir müjde. Ve sonra İhlas suresi geliyor. Denilmek isteniyor ki Ebu Leheb'ler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Ve sonunda Allah ehad olduğunu, lem yelid ve lem yulet olduğunu, ve lem yekun lehu kufuven ehad olduğunu, onun bir benzerinin olmadığını, denginin olmadığını gösterecek. Ebu Leheb'ler buna engel olamayacaklar. O günün Ebu Leheb'leri de, bugünün Ebu Leheb'leri de ve bu sure müminlere aynı zamanda moral vermektedir, müjde vermektedir. Ebu Leheb burada bir temsildir. İsim verilmiş olabilir ama esasında bütün Ebu Leheb'leri temsil ediyor. Nasıl ki Firavun ve Nemrut, bütün Firavunları, Nemrutları temsil ediyorsa, aynı şekilde Ebu Leheb ve bütün Ebu Leheb'leri temsil ediyor. Bugün de bir mesaj veriyor bize. Ebu Leheb'ler ne yaparlarsa yapsınlar, siz görevinizi yaparsanız onların kökü kuruyacak, onların düzenleri yıkılacak, onların kanunlarının çürüklüğü ortaya çıkacak. Sonunda Allah Azze ve Celle galip gelecek. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, sana güvenenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, bugünkü Ebu Leheb'lerden, korkmayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenya'da, bütün dünyada sen rızan için çalışan ve çarpışan müminlere yardım eyle. Ya Rabbi, onları meleklerinle destekle. Ya Rabbi, onların moralini yükselt. Ya Rabbi, onların kalplerine cesaret ver. Ya Rabbi, onların yardımcılarını çoğalt. Ya Rabbi, kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi, onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Onların uçaklarını düşür. Onların gemilerini batır. Onların helikopterlerini çarpıştır. Ya Rabbi, müminlere yardım eyle. Ya Rabbi, kafirlere karşı bize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.